Ayrım 12. Anadolu'nun kadın erenleri. Nezihe Araz. Sayfa 179. Salma Kız, su perisi. Bodrum'un güzel bir öyküsü olan çok hoş bir kızı vardır. Tarihsel öyküsü olan bu bir masal kızı. Adı Salma Kız. Bu Bodrum şehri zaten bir başka alem. Taşı toprağı altın derler ya bazı yerler için. Bodrum'un da taşı toprağı efsanedir. Derler ki Salma, eski adı Salmakis, mitolojinin su perilerinden birinin adıymış. Bodrum kıyılarını ve sularını öylesine sever, öylesine hoşlanırmış ki onun dalgalarla kucaklaşa kucaklaşa oynamasını, sularla cilveleşip dans etmesini, özellikle gün uyanırken denize çıkan balıkçılar hemen her zaman görür ve seyrederlermiş. İslam'dan sonra adı Salma Kız olan bu su perisi, dünyada bütün sevgilerin işte bu sularla oynadığı bir oyun olduğunu sanıyormuş. Bütün isteklerinin de bu sulardan ibaret olduğuna inanıyormuş. Ama bir gün Salma Kız yine dalgalarla oynaşıp gülüşürken tuhaf bir şey olmuş ve kıyıda onu hiç fark etmeyen bir genç adam soyunup denize girmek üzere hazırlanmış. Yakışıklı genç, vücudunu sulardan önce güneş ısıtsın diye öyle bekliyormuş deniz kıyısında. Salma kız birdenbire yıldırımla vurulmuş gibi kıyıda gördüğü bu güzel delikanlıya aşık oluvermiş. Bir dalgadan bir dalgaya, atlaya seke, sahile varmış ve kendini delikanlının dizleri önüne atmış. Delikanlı, denizlerin kendine getirdiği bu habersiz güzellikten birden öylesine ürkmüş ki başını bile çevirememiş. Sonra kızın kendini saran kollarından kurtulmak için çırpınmaya başlamış. Dalgalar kıyıyı yalarken onların ayaklarını da ıslatıyor. Kız sel sel gözyaşları dökerek "Seni öylesine sevdim ki bırakamam, bırakamam." diye ağlıyormuş. Derler ki bu yürekten yakıcı, tertemiz yakarışlarına dayanamayan Tanrı, Bodrum'un dalgalarını birbirine öylesine kenetlenen bu tertemiz genç kızla tertemiz genç erkeğin üstüne salmış. Şimdi ikisi bir olmuş onların. Birbirinden ayrılmaz bir bütün. Böylece denizlere karışmışlar. Kızlar ayrı, oğlanlar ayrı. Salma kız, rivayetçilerin dediklerine bakarsanız bugün de Bodrum kıyılarında zaman zaman görünüyormuş. Ancak dalgaların kucağındaki bu görüntü aynı değil. Kızlar onu tarifsiz derecede güzel bir delikanlı, oğlanlar da anlatılmaz derecede güzel bir genç kız olarak görüyorlarmış. Tam gördüğün anda da içinden iyi bir şey geçirir, bunu ondan istersen vermemesine imkan yokmuş. Salma kız, salma kız, elindekini alma kız, sevdiğimi ellere verme kız. Dediğiniz zaman her şey olur bitermiş ve herkes istediğine kavuşurmuş. Salma kız hala Bodrum'da aşıklara hizmet edip isteklerini ellerine vermekle görevlidir, diye anlatıyor Bodrumlular, uzak yörelerin kadın ereni olarak. İşte böyle bir görevli kadınmış bizim Salma kızımız. Sarı Ana, Padişaha iz veren ana. Bana Sarı Ana'nın hikayesini çok eski çağlardan kalmışçasına başka demir asa, demir çarık, Anadolu'yu dolaşan, gittiği her yere ancak iyilikler ve güzellikler götüren bir gönül dostum anlattı. Sonra gittim, kendim de gördüm. Sarı Ana'nın kutlu evinden, Akdeniz'in o görkemli akşamlarını seyrettim. Bozburun'dan kıvrılmış Marmaris'e doğru yol alıyorduk. Küçük bir motorda 7 candık. Müthiş bir bora patladı. Üstümüzden sel sel yağmur yağıyor, motorumuz kuru bir ceviz kabuğu gibi sallanıyordu. Ben hiç böyle deniz yememiştim. Adına bakma sen. Akdeniz kocaman bir deli deniz. Sağı solu belli olmuyor. Açık söyleyeyim ki korktum. Ama bir de baktım, motorda herkes duaya varmış. Aman Sarı Ana diyorlar, yetiş Sarı Ana diyorlar, bin can ile. Kim bu imdada çağırdığınız Sarı Ana diye sordum. Dur bakalım dedim, bu işin içinde bir iş var ama soracak sıra değil o sıra. Fakat tuhaf değil mi? Bora geldiği gibi gitti. Kara bulutlar çözüldü. Kara suların rengi açıldı. Denizin öfkesi dindi. Açık gönüllü bir dost gibi içi ışıl ışıl, mavi mavi göründü. Kim bu imdada çağırdığını sarı ana diye motor yolcularının yakasına asıl o zaman yapıştım. Meğer denizciler sarı anadan izin almadan denize açılmazlarmış. Fırtınaya yakalanan, başı derde giren, vurguna uğrayan da gene selameti onun adında ararmış. Merak etmiştim, sözünü kestim, bana açıklama yapan dosta ve iyi ama dedim, sen de hala onun kim olduğunu söylemedin ki bana. Biraz öfkeyle bir kadın dedi sadece. Sonra sevdalı, aşık bir kadın diye ekledi. Kapısı ardına dayalı, cömert, hizmet elini her isteyene uzatan, aydın, aydınlık bir kadın. O suların en güzel, en yiğit, en yağız erkeğiyle evlendirmişler onu. Önce deniz, sonra sarı kız. Öylesine severmiş kocası. Her akşam güneşin Akdeniz'de başı vurulup sular kızıl kana boyanınca sarı kız sahile iner, denizden dönen eşine mendil sallarmış. Tez vakitte adamın kayığında birden iki olmuşlar. Sarı kız bir oğlan büyütmüş de babasının yanına salıvermiş. Şimdi Marmaris'in bu en levent, en yağız balıkçısı önce deniz, sonra sarı kız, sonra da oğlum diyor ve onlardan ibaret bir üçlü dünyayı seviyormuş. Mecnunlar gibi. Saatlerce beklemiş ama gelen giden yok. Yine bir gün kayıkta iki iken üç olmuşlar. Sarı kız bir oğlan daha doğurmuş. Bir oğlan daha büyütmüş. Gene her akşam sahilde balıktan dönen eşine ve kuzularına mendil sallarmış. Ve bir gün denizin olduğu her yerde olduğu gibi sarı kız mendilini sallamak için kıyıda saatler saati beklermiş. Ama gelen giden olmamış. Akşamın bir kılıç vuruşuyla başı Akdeniz'e düşen güneşi denizi kan kırmızı etmiş. Sonra sarartıp soldurmuş. Daha sonra karanlığa gömmüş. Ama ne çare, ne gelen var ne giden. Günler günü genç kadını oradan alamamışlar. Hep beklemiş. Ucu nakışlı mendilini bir defa bile gözüne götürmeden nasıl olsa gelecekler diye beklemiş durmuş. Şimdi tarihlere adını Yavuz diye, Selim'i Kahhar diye geçiren Yavuz Sultan Selim'in bu muhteşem devleti ebed müebbet hükümdarının otağı Hümayun'undayız. İçi atlas astarlı, kapıları sıra püsküllü, yerleri halılar döşeli bu otağı Marmaris'ten Akdeniz'e en güzel tepenin üzerinde kurulmuştur. Hünkâr Rodos fethine niyetli. Onun için yola çıkmış. Şehir halkı hünkâr otağı önünde sırada etek öpüp safa geldin diyorlar. Ve Yavuz Sultan Selim şehrin büyüklerine soruyor. Acep bu diyarın ulusu kim ola? Kimin ziyaretine varıp duasını alalım? Rodos'un fethi için kimden destur isteyelim? Herkes baş kesip niyaza vararak bir ağızdan ve tereddütsüz bağırıyor. Sarı ananın, hünkârımız, sarı ananın. Bir kadın öyle mi? Selim-i Kahhar bir an tereddüt etmiyor. Düşün önümüze deyip atlanıyor ve sarı ananın küçük kutlu, beyaz evine bir koşumda varıyorlar. Hünkâr yaşlı başlı, beli bükülmüş, rengi solmuş bir kadın göreceğini zannediyormuş nedense. Oysa karşısına gencecik, zarif, daha önemlisi çok akıllı bir kadın çıkıyor. Bir başka kadın, bambaşka. Zafer bize müyesser mi ey güzel hatun diye soruyor ona hükümdar. Yavuz'un içinde düğümlenmiş, katılaşmış bir şeyler eriyor o sırada. Soğumuş, buz tutmuş, bir yerler ısınıyor. Hemen attan atlıyor. Biri birinin eline, öteki ötekinin eteğine varıyor. Sonra denize bakan bir divanhanenin minderlerine oturuyorlar. Paşalar, beyler de karşılarında el pençe divan duruyorlar. Zafer bize müyesser midir ey güzel hatun? Senden destur var mı? Diye yineliyor Selim Han. Ordunun üzerinde haram nesne yoksa zafer senindir hünkârım diye yanıtlıyor Sarıana. Bunu nasıl anlayabilirim? Söylerim ama bir şartım var. Şartın kabulümdür. Armut zamanı şimdi. Askerin erzak torbalarına baksınlar. Armut varsa bu Marmaris'in ünlü bahçelerinden derlenmiş başkasının malı haram nesnedir. Böylelerini ayır. Zinhar ki canlarını yakma. Onları bu kutlu savaşa katılmaktan men et. Onlara bu ceza yeter. Sadece üç neferin torbasından armut çıkmış. Rivayet ederler ki orada donanmayı bekleyen koca ordunun içinde üç neferin erzak çantasından çıkmış armutlar. Sonra Rodos düşmandan kolaylıkla alınmış. Hünkâr Asitane'ye dönücü olmuş. Ama mübarek ayakları bu diyarı terk etmek istemiyor. Geri geri gidiyormuş. Sarı ana oralı değil, gözü denizlerde. Hünkârın bütün yalvarmaları boşuna. Çoluğu, çocuğu, eri denizde bekliyor onu. Bırakıp gidemez ki. Ne saraylara, ne cennetlere. Geçen yaz başında bir gün kendimi Sarı Ana'nın bucağında, beyaz evinin kapısı önünde bulduğum zaman yüreğim küt küt çarpıyordu. Onu görüverecekmişim gibi. Kalabalıktı. Bana öğütledikleri gibi bahçesinden aldığım minicik bir taşı evin duvarında bir tuğlanın üstüne bastırdım. Yapışır düşmezse niyazın olur demişlerdi. Bekledim, taş düşmedi. Demek ki niyetim halis dedim. Sonra Sarı Ana diye seslendim usul usul. Akdeniz'in dalgaları uzakta hırçın hırçın kayaları dövüyordu. Ve Sarı Ana insanlara, insanların her çeşidine hizmet ve muhabbet için Akdeniz'in o görkemli tepelerinden birinde yardım için sevdiklerini bekliyordu sanki. Bu kadın ereni oralarda sevmeyen, bilmeyen hemen de kimseler yoktu. Elbette bu özel sevgileri ve o kocaman yüreği nedeniyle. Tavus Hatun, Konya'nın efsane kadını. Mevlana'nın aşk ve şevk ile Konya'yı kasıp kavurduğu çağlardayız. Her gün sema meclisleri kuruluyor, sohbetler ediliyor, şiirler söyleniyor. Her sabah Mevlana'nın yeni bir hikayesi, yeni bir kerameti ile uyanan Konya, akşamı onun heyecanıyla tüketiyor. O çağlarda pek çok insan Buhara'dan, Semerkant'tan, Şiraz'dan oluk oluk diyarı Rum'a akıyor. Mevlana'yı ziyarete geliyormuş. Onu görüp de geri dönebilenler ile onu gördükten sonra Konya'da mekan tutup yerleşenler arasında ikinciler birincilere oranla pek çokmuş. Günün birinde Mevlana sevdalılarını Konya'ya ulaştıran bu kervanlardan biri genç bir kadını da Konya'ya getiriyor. Görmeden vurulduğu Mevlana'nın aşkıyla birlikte Sır Sabır kitabını da okuyup ezberlemiş olan bu dünya güzeli kadının nereden gelip nereye gideceği hakkında hemen de kimsenin bildiği bir şey yok. Şimdi bir an kulağımızı ünlü Eflaki Dede'ye verelim. Hani o devrin bütün hikayesini Ariflerin Menkıbeleri adı adlı kitabında dile getiren kalem sahibi Eflaki Dede'yi. O bize fakirlerin büyüklerinden nakledilmiştir diyerek masallar gibi güzel ve ibretli bu hikayeyi şöyle anlatıyor. Vezir Ziyaeddin'in hanına Tavusu Cengi adlı bir kadın geldi. Anlaşıldığına göre hem harika bir zarafet ve ustalıkla cenk çalıyordu. Hem de sesi çok latif ve gönül okşayıcıydı. Mevlana bir gün o hana geldi ve Tavus Hatun'un odasını gören pencerenin karşısına oturdu. Genç kadın hemen Mevlana'nın huzuruna gelip baş koydu. Eteğine elini sürüp onu kendi hücresine davet etti. Mevlana da bu davete icabet etti. Sabahın erken saatlerinden akşam ezanına kadar onun odasında sohbet ettiler. Şiir söylediler. Ayrılırken de Mevlana sarığından bir arşın kadar ince bir şerit kesip Tavus Hatun'a verdi. Kadının cariyelerine de kırmızı dinarlar dağıttı. Artık bütün Konya bu tavus hatunla meşguldü. Emirler, vezirler kapısını aşındırıyor, kimi evlenme teklif ediyor, kimi emrine saraylar, köşkler sunuyordu. Emir Şerefettin bir gün bakmaya doyamadığı ve el sürmeye kıyamadığı tavus hatuna sordu. Bugünlerde herkesin seni zamanın Rabiası gibi erdemli ve bu devrin Züleyla'sı gibi güzel görmesinin sebebi nedir? Sende bir başkalık, bir fevkaladelik var. Bu nedendir? Tavus Hatun kendisini Mevlana'nın şereflendirdiğini söyledi ve hotozunu bağladığı sarık parçasını gösterdi. Gün günden Tavusu Çengen'in mertebesi o dereceye vardı ki Konya'nın hurileri ve Kuddüs aleminin nurlu güzelleri onun gölgesinde kaldılar. Bütün cariyelerini azat edip evlendirdi. Bütün mücevherlerini satıp kaldığı hanı satın aldı. O mübarek hanı hamam yaptılar. Sonra da Müslümanlara hediye ettiler. Tavus Hatun sonradan Meram bağlarında küçücük bir tepeyi kendine mekan seçti. Oraya küçücük bir kulübe yaptırdı. Konya'nın ünlü ateş gülleri, sultan sümbülleri, yedi verenler kulübeyi sardı, sarmaladı. Dünya gözlerinden sakladı. Tavus Hatun artık kimse görmüyordu. Mevlana aşıkları Meram'daki bir bağda yapılan sema meclisinden döndükleri bir sabah vakti küçük tepenin eteklerinden geçerken latif bir rebap sesi duydular. Sanki İsrafil'in süruydu bu ses. Bütün ruhları kıyama davet ediyordu. Aşıkların coşkunluğu gecenin yorgunluğunu bir anda silmişti. Şeydalardan bir şeyde "Hey dost!" deyip sema etmeye başlayınca herkes peşine düşüverdi. Rebap yukarıda çaldığı kadar sema sefası aşağıda devam etti. İşte o sabahtan sonra küçük tepenin eteğinden geçmek Mevlana aşıklarına yol olmuştu. Her şafak vakti yüzünü kimselere göstermeyen bu dünya güzeli kadın, çengi ile ruhları uyarırken tepenin eteklerinde sema meclisi kuruluyor. Mevlana ve onun sadık dostları Konya'nın ateş güllerinden ve katmerli sultan sümbüllerinden süzülen bu latif sesle ruhlarını yıkıyorlar. Aşktan ve meşkten sarhoş Konya, bu sarhoşluğun arasında yer yer dedikodulara, kıskançlıklara da elbette vakit buluyordu. Bir yandan aşklar, sevdalar devam ede dursun, meraklılar, yüzünü Konya'da kimsenin görmediği bu güzel kadın, acaba aynı nekesli Mevlana'ya da yapıyor mu diye dedikodu yumağını iplik iplik sarıyor ve çözüyorlardı. Onlar sara dursun, çöze dursun, bu dünyaya bazı şeyler sır gelip sır gidecektir. Bu yüzden tarihlerde, efsanelerde, Tavus Hatun'la Mevlana arasında ne dönmüş ne bitmiş dedikodudan öte bir şey diyememiştir. Biz de demeyelim de işi insanların kendi anlayışına bırakalım. Önemli olan şu ki bir şafak vakti her zamanki gibi güllü tepenin eteğinde bekleyen aşıklar hayatın yavaş yavaş uyanışını seyrederken bekledikleri cenk sesini duyamazdılar. Yürekler kuşkuda, kararsız. Dünya da o gün sanki bomboş. Hepsinin gözü Mevlana'da. Mevlana ise üzerine giydiği sükût kaftanı içinde bekliyor. Gün iyice yükselip ortalık ışıyınca nihayet Mevlana, "Gidin kulübeye bir bakın," diyor. Gidenler bomboş kulübenin ortasında henüz sıcak bir bedenden ayrılmış, canlılığı henüz üzerinde duran bir kucak tavus kuşu tüyünden başka bir şey bulamıyorlar. Büyük bir şaşkınlık içinde dönüp gördüklerini Mevlana'ya anlattıkları zaman o pek beklediği bir haberi getirmişler gibi "Kulübesinin yerine türbesini yapın," diyor. O kadar. Başı sonu işte böyle. Derin çizgilerle çizilmemiş olan bu sırlı hikayenin kahramanı olan kadın hala Konya'da yaşamaktadır. Meram gülleri hala onu dünya gözlerinden sarar, sarmalar, saklar. Hala Konya'da ince hastalığa yakalanan sevdalı kızlar ona götürür, ondan şifa dilerler. Tavus Hatun hiçbir karşılık beklemeden yardım eden ve seven kadının sembolüdür. O Mevlana'yı bir görmüş, bir sevmişti. Konya bu sevgiyi ona beni de sev, bizi de sev diye ödetmek istiyordu sanki. Ben ona gittim. Bu Eren kadını ziyaret ettim. Sevgisinde kararlı insanları severim. Kararlı ve iddiasız. Saraylarla kulübeleri bir tuttuğu ne kadar da belliydi. Orada bir kadın gördüm. Onu ziyaret eden, hayatını kendini satarak kazanıyormuş. Hey dedi, hey, her kapı bize kapalı olsa bile bu tavus hatun huzuruna rahatça gelebiliriz. Gerçeklerden korkmayan er kişidir o. Ziyaretçisi pek çok, hikayesi heyecanlı bir kadın gerçekten. Ama bazı aklı evveller ne yapmış? Biliyor musunuz? Onun hatunluğunu yakın yılların birinde elinden almışlar ve erkekliğini ispat için tavus hatına yeni bir at vermişler. Türbe kapısındaki yazıları da buna göre değiştirmişler. Bu haksızlığı kabul edemediğim için yalnız öz adıyla selamlıyorum. Ben bu Konya'nın gerçek kadın Eren'ini. 12. ayrımın sonu. Sayfa 194.